Kavram ayrıca kendi için varlıktır. Kendi için varlık başkalığı aşar. Diğer bir deyişle başkasıyla ilişkiye girmeyendir, başkalıkla karşılaşmayandır ve saltık varlıktır. Kendi için varlık birçoğunun doğuşuna olanak veren birdir. Kendi için varlıkta bir için varlık olarak belirli varlık kapısı bulunabilir. Bir için varlık, kendi için varlığı öz belirlenimidir. Bir olan, bir için varlığı kendiyle birleştirir ve o sonsuz varlıktır. Ben son burayı okumuştum. Şimdi, boşluk, birin olumsuzlanmasıdır. Boşluk, saltık olumsuz varlıktır. Hegel'in uslanlamasına göre boşluk yokluktur. Bu ise varlığın oluşumunun ilk aşaması olarak konutlanabilir. Pozitif deniyor buna. Böylelikle boşluk ve bir, kendi için varlığın oluşumun kapılarıdır. Sorun var mı?
Boşluk ve bir.
İngilizcesi ne boşluk?
Boşluk ve bir nedir?
Void.
Arı varlık ve arı yokluğun şeyidir. Yani oraya mı gönderme yapıyor? Ben anlayamadım o cümleyi ya. Anladın mı?
Yok. Yani boşluktan kastı ne onu anladım.
Yok, hiçlik yani işte İngilizce çeviri ya.
Ya tam olarak da hiçlik de oluyor.
Hani hiçlik değil.
Yani. Yoklukla yani.
Nothingness, hiçlik.
Nothingness.
Void. The void is the negation of the one. Boşluk birin olumsuzlanmasıdır. Yokluk anlamında söylemiş ama boşluk demiş. Boşluk saltık olumsuz varlıktır. Hegel'in uslamlamalarına göre boşluk yokluktur. Bu ise varlığın oluşumunun ilk aşaması olarak konutlanır.
Burada çok şey, yine kendine özgü bir anlatım tarzı. Yani boşluk ve doluluk, doluluktan söz etme nedense.
Premula.
Doluluğu bir diyor. Doluluğu
bir diyor.
Doluluk diyor mu?
Boşluk birin olumsuzlanmasıdır.
Doluluk nedir? Söylüyor mu?
Doluluk diyor. Yani bir diyor.
Doluluk demiyor değil mi?
Bir diyor.
Bir diyor.
Tamam. Yani evet.
Boşluk birin karşılığı.
Ama nothingness kelimesini de kullanıyor. Burada void demiş.
Tabii.
Öyle mi?
Yani şimdi buna bu şey dışsal terimler, yani varlık ve yokluk için kullanılabilecek eğretilemeler. Varlık
metaforu.
Parmenides'te varlık değil de bir plenumla eşit.
Yani Parmenides'in anlamında biri alırsan o yokluğu da kapsayan ya da yokluğu tamamen dışlayan bir şey.
Evet.
Ya da tersinden tamamen.
Yani şimdi mantıkta burada, hele bu aşamada uzaysal terimlere gitmek için Hegel bazı mesela kuvvet, özlekle ilgili olarak daha doğrusu şey, yine bu bölümde itme ve çekmeden söz ediyor.
Bir de.
Evet. Ama oradaki burada itme ve çekme asla şey değil, fiziksel kuvvetler olarak değil, sadece tasarımsal ve açıklayıcı anlamda ya da görevde kullanılıyor. Yani çekmenin bire uyduğunu ve itmenin çok uyumlu olduğunu düşünebiliyoruz.
Bu onu söylüyor. Bir, evet. Birçok birin varlığıdır. Hegel'e göre birin belirlenimleri olarak koyutlanıp koyutlanmamalarına göre ya da koyulup koyulmamalarına göre birçok bir birbirini çekebilir ve itebilirler.
Yani Hegel'in böyle bir belirlenimi yok. Birlerin birbirini çekmiyor. Çünkü birler, birbirini çeken şeyler bir atomlar çok olabilir, özdek olabilir. Yani birler birbirini çeker ya da iter demek şey, eritleme anlamında geçerli. Hegel'in tanımına göre falan demek sanki Hegel onları gerçek çok, anlamda kullanıyormuş gibi.
Çok itmeye karşılık şöyle düşen, bir çekmeye evet karşılık bir düşen bir ama sadece kolaylaştırıcı bir şey olarak doğru ama birlerin birbirini itmesi, çekmesi ayrı bir şey.
Burada şey var, yani şimdi böyle betimlemeler ve gerçek kavramsal çıkarsama yöntemi, yani ikisinin arasında dağlar kadar fark var. Yani bu dışsal bilgi dediğimiz, ezbere bilgi dediğimiz şey ne öğretici ne de geçerli. Yani ve tanıtlama kapsamadığı için bol bol hataya da açık. Yani şey bile olsa, iyi niyetleri bile olsa ve ustaca bile yapılmış olsa şey değil, tam örtüşecek bir sunum olmayacak.
Şöyle demiş devamla, bir küçük satır belki. birin belirlenimleri olarak koyutlandırılan birçok bir birbirine doğru çekilir.
Koyulan, onları biz koyutlandırıyoruz. Set.
Pozitif.
Koymak demek.
Pozitif abi.
Birin belirlenimleri olarak koyulan birçok bir birbirine doğru çekilirler. Buna karşılık birin belirlenimleri olarak konulmayan birçok bir birbirini iter. Bir koyutlandırılmış veya konulmuş birçok biri çeker. Koyutlandırılmamış veya konulmamış birçok biri iter. Birin ve birçoğun gerçeği böylece itmemeye çekme sürecidir. Bu dinamik bir birlik ortaya çıkartır.
Evet, bu yazının İngilizce başlığını ve yazarını okur musun? Yani dinleyenler de şey yapsınlar, yazıyı nerede bulabileceklerini görsünler.
Bu şeyde aslında bunu Alex Scott diye bir gelci birisi yazmış ve okuduğu 100 tane kitabı...
Bir daha toparlar mısın? Alex?
Alex Scott.
Alex
Scott.
Scott. Ve adı ne yazının? Deneyimini. Başlığı. Ne gelir üzerine? Alex Scott'un.
Alex X'le evet.
Alex Scott'un yazısından geçen
100 tane kitabın özetini bir kitap olarak yayınlıyor. 15'ini de bir şeye veriyor. Tamam. İnternete veriyor.
Tamam. Hiç ama
şöyle.
Nicelik yok, ölçü yok. Oradan
Direkt
çok
kısa geçiyor. Yani.
Bir ve sonsuza geçiyor.
Yani bir de haksız onlar etmeyelim. Burada amaç Hegel'i sunmak tam çok böyle bir amaç var tabii Hegel'i sunmak.
Condition of knowledge.
100 kitabı özetlemek. Ya da yani belki de 100 diye bir rakam öyle bir amaç da yoktu ama okuduğu kitapları özetleme gibi bir amaç var ve o yüzden şey yani özel olarak birinin üzerinde yoğunlaşıp onu tam yapma gibi bir amacı da yok. O, dolayısıyla burada yani tamlık beklemek zaten şey doğru olmayacak.
Yine de devam edeyim.
Şey yok, bunlar ezber ve dışsal oluyor. Yani çünkü o geçen anlatımların onlar şey değil, yararı yok.
Düzeltelim.
Düzeltmenin yararı var. Yani o yüzden başa gidelim. Oluşla ilgili yerlere. Ya şimdi şey vardı, oraya tekrar dönelim. Varlık ve yokluk. Şimdi şeyi sorgulayabilir misiniz? Yani Hegel onun üzerine epeyce uzun bir deneme yazmış ya da bir yazı yazmış. Bilim neyle başlamalıdır? Yani varlıkla başlamanın aklanması konusunda kaygılı. Yani ona açık bir varlıkla başlamak gerçekten başlangıç için doğru bir yöntem ya da doğru bir seçim mi? Ondan sonra varlıkla başlandığı zaman nasıl ilerlenecek? Yani ilerleme... İlerleme dışsal olmayacağına göre bir kavramla başladığınız zaman o ikinci adımlar
o kavramın kendi içinden gelmedikten sonra
gelmek zorunda. Ama bir problem daha var. Yokluk varlıktan geliyorsa ya da varlık kendi içinde daha şimdiden yokluğu kapsıyorsa
o zaman bir dolaylı
o başlangıç olamayacak. Yani başlangıç çelişkili olmak zorunda. Başlangıç ve şeyi de uygulamak gerekiyor. Stephen Hogarth şey demişti bir yazısında ve konuşmasında şey diyordu. Yani Hegel dolaysızlığı kovmakla suçlanıyor bir şey tarafından, yorumlayıcı tarafından. Yani onunla dolaysızlığı. Yani Hegel her şeyi dolaylı yapıyor ve dolayısıyla dolaysızlığı dışlıyor gibi bir tek yanlı şey var, eleştiri var Hegel'e yöneltilen. Onu yanıtladı ama yani Hegel dolaysızlığın dolaysızlık konusunda şey diyor, ne yerde ne gökte.
Dolaysız olan hiçbir şey yoktur.
Hiçbir şey yoktur. Yani her şey dolaylıdır diyen birisi ve şimdi başlangıcın...
Bu söylem Tanrı'yı da reddetmiyor.
Nasıl reddediyor? Ya şimdi başlangıç ve dolaysızlık konusu var mı?
Sadece başlangıç olarak.
Yo, hele Tanrı'yı reddeden bir...
Ama bunu söylemek aynı zamanda şey değil mi? Saltık dolaylı olan, yani sadece dolaylı olan hiçbir şey de yoktur demektir bu aynı zamanda.
Spinoza gibi. Dolaylı hiçbir şey, gerçek varlık taşımaz. Ya da Parmenides gibi. Dolaylı olan fenomenaldir.
Görünmeyecek.
Ya fenomen gerçek varlık değildir.
Yoksa
konusu olabilir. Şimdi Tanrı dolaşsız olmak zorundaysa kavramsal olarak,
evet.
O zaman dolaşsız olan yoksa Tanrı da yoktur.
Evet, işte
yani bu kulağa gelen Müslümanlama böyle.
Evet. Yani Hegel için söylediği şey buradan dolayı bana bunu düşündüm.
Peki biz şey diyorduk, dolaşsızın kendisi dolaylıdır.
Kendisi de dolaylı.
Ya da Tanrı dolaylıdır dendiği zaman. Bunda yanlış olan ne?
Ya da hareket etmeyen hareket ettirici.
Evet, dolaşsız dolaylı mıdır?
Dolaşsız dolaylıdır.
Neden?
Olmak zorundadır.
Neden?
Dolaylı olmayandır çünkü.
Dolaylıdan bahsediyorum.
Mesela?
Dolaylı olduğu için dolaysız.
Dolaysız sorun şeydi, dolaysız dolaylı mıdır?
Evet, dolaylıdır.
Yani birisi yapalım, açıklayalım. Yani kayda giriyor biliyorsunuz. Şey.
Dolaysız olması için dolaylıyla dolaylı olması gerekir. Yani dolaylı olmayan demektir dolaysız.
Olumsuzlaması gerekir.
Evet.
Evet, olumsuzlama içeriyor, dolaysız.
Olumsuzlama bir bağlantı ve
zorunlu bağlantı. Yani
ve sonuçta bir momentik getiren.
Evet, dolayısıyla dolaysızın kendisi dolaylı. Mantıksal olarak bu böyle. Dolaysız, gerçekten dolaysızdır dersek, anlak...
Yani şeyin durumu, ya Parmenides'in varının ya da Spinoza'nın saltığının durum şeyine düşeriz. Aynı.
O zaman
dolaysız
yani başlangıçla ilgili olarak konuşuyorum.
Yokluk yoktur. Yokluk yoktur demek ki aynı şey.
Nasıl?
Yokluk yoktur demek ki aynı şey.
Dolaysız dolaysızdır demek.
Yani dolaysız olamaz demek. Yokluk yoktur demek.
Hı. Yokluğu olumsuzluyorsunuz ama.
Yani yokluğun olabilmesi için varlık olması lazım. Dolaysız olabilmesi için dolaylı olması lazım. Yani aynı mantık.
Evet. Bana şey geldi yani yabancı geldi. Ama doğrudur. Tam izleyemedim mantıksal gelişi. Yani değişik şeyler, yollar... bazen insanların ustalanma süreçlerini ya da mantıksal bağlantıları nasıl kurduklarını izleyebilmek çok şey. Zor oluyor. Belki bazen olanaksız oluyor. Oluyor mu yoksa?
Tamam.
Yani burada konuşan herkes tarafından açıkça izlenebiliyor mu? Her durumda.
Yani, bazen kaçıyor bence.
İzlenmiyor, çok açık
olan hepsi olabilir. Değil tabii daha.
Hepsi değil.
Yani genellikle izleniyor. Bir o anda kişinin olaya konsantre olmaması gerekiyor.
Tabii.
Bir de o kişinin kurduğu bağlantılarla aynı bağlantıları kurmak gerekiyor.
Bir de
ki bu da her zaman
burada bu dersi alan kişilerde bir ilerleme olmuş mudur? Bir sene zarfında, son bir sene içinde.
Bence çok açık şeyler var.
Bir sene önceki sorduğun sorulara bak ya da bir ay önceki
kayıtlara
bak,
bakarsak kayıtlarda gözüküyor.
Şimdiki sorduğun sorulara bak mutlaka şu andaki problemi
o şeyden belli olmuyor mu? Kitabı okurken ilk başladığında anlamadıklarını şimdi anladığında.
Tabii ki.
İlerlemenin anlamı nedir? Neyle ölçeceğiz ilerlemeyi? Onu da düşünmek gerekiyor. Yani
felsefi usul açılımı açısından.
Bir şey öğreniyor muyuz? Ya da felsefede öğrenme ne demek?
Ne demek?
Yani Jüpiter'in 5 tane uydusu var. Hayır, 6 tane oldu falan. Ya da bugün Amerika'daki Texas'ta üstte 13 asker öldürüldü. Bunlar yeni bilgi, pozitif bilgileri öğrenmek. Bunları
kavramı kendi aralığında alma şeyi
yani mantık bilimini
felsefi bilgiyi öğrenmek ne demek?
Felsefi bilgiyi öğrenmek.
Kendini bilmek.
O nasıl? Daha
kavramları
açık
bilmek, kavram bağlantılarını bilmek, bağlantılarını oluşturucu dizgeyi bilmek.
Evet, yani oluşu bilmek için oluşun
içinde olmak lazım.
Bütün içindeki yerinde.
Bağlam içinde evet. Almak gerekiyor. Evet. Hazır kadarıyla o zaman da bilgiyi bilmek mümkün mü sorusu
nasıl
başlamak lazım gerçekten.
Ama biz ona başından beri başladık. Evet. Onu biliyoruz. Evet. Onu bileceğimizi biliyoruz.
Yani felsefi bilgi o. O zaman burada geçen süre içinde öğreniyor muyuz sorusu, burada geçen süre içinde hangi kavramsal ilişkileri, bağlantıları görüyoruz? Kavruyoruz tam olarak. Yani eğer varlık ve yokluk arasındaki ilişkiyi kavrayamadıysak, mantıksal olarak doğrulayamadıysak hiç öğrenmemişiz demektir.
Yani hiç öğrenmemişiz.
En temel, en altta duruyor ve bütün yapının şeyi en alt temeli. Yani onu çekersek,
ilerlemenin
o yoksa üzerine kurulan yapı hayalet bir yapı demektir. Yani yanılsamadır. O yüzden temel...
kabullenme gibi ortadan başlamak, ezbere başlamak yani gibi oldu.
Daha ileri bir takım bağıntıları, daha yüksek basamak katlardaki bir takım bağıntıları anlayabilmek... yani mesela devlet istençtir falan bunları anlamak şey değil, olanaksız değil ama orada sistem yok oluyor. Yani eğer bu... daha başlangıçta problem... O yüzden Hegel başlangıçta çok fazla şey yapıyor, uğraşıyor.
Aslında yani, şunu yaptık galiba, yani ben kendi adıma öyle bir süreci yaşadım. Herkes adına konuşulmaz ama başlangıçta bazı şeyler biraz ezber gibi. Yani çünkü yani o soyut varlığı, oluşu, belki daha ilerideki nitelikler, varlıklar, özleri bir tam kendi kavramsal varlığında alamıyoruz. Yani o bir sizin için biraz dışsal ve ezber oluyor başlangıçta. Ta ki belli bir yere gelip o sistem bütünlük kafanızda biraz daha netleşince ya da berraklaşıncaya kadar. Sonra o daha önce öğrendiğin yani biraz ezber ve dışsal olan şey sizin için daha içsel ve daha kendi kavramına tamam, yakın bir şeye girilir.
Yani zaten mantığın ilerleyişi bu. Çünkü olabilir. İlk başta sadece onun varlığını fark ediyoruz. Daha sonra onun tüm ilişkilerini ortaya koyuyoruz evet. Ve gerçek kavramına ulaşıyoruz. Zaten hani mantık biliminin esası bu ve yaptığımız şey
peki,
de bu.
Peki soru şu, varlık niçin başlangıçtır?
Var.
Varlık en içeriksiz.
Hiçbir belirlerini taşımayan bir şeyle başlatmamız lazım.
Başlangıç önemli mi bilimde? Şimdi Hegel'in amacı bilgi ya da bilim. Tamam. Ve başlangıç...
Başlangıç,
özle başlayamaz mıyız? Spinoza'nın yaptığı gibi, töz diye böyle ya da monat diye Leibniz'in yaptığı gibi.
En
ya
yalın olmalı.
Ya da Derrida'nın yaptığı gibi ayrım diye, türlülük vardır falan diye başlayamaz mıyız?
Varlıkla başlayan Hegel zaten. Diğerleri özle başlıyor.
Kim?
Yani varlıkla başlayan Hegel.
tamam, yani varlıkla başlamanın...
Kant bilgiyle başlıyor.
Belirlenimleri var mı? Kant diğer aşamalar.
Bilgiyle başlıyor demek doğru
mu? Kant kendinde şeyle başlıyor. Yani Kant'ın bir başlangıç diye bir şey soracaksak Kant'ta, yani kitabın başında ne olduğu değil, Kant'ın felsefesinin
temeli
kendinde şey, yani türetilmeyen, sorgulanmayan, böyle varsayılan şey, kavram o. Kendinde şey.
Bu da
varlık mı? He? Değil, varlık değil. Kendinde şey. Think in itself. Being in itself değil ama think in itself. Dinganzi. Yani şimdi Hegel şunu görüyor. Bence bu o kadar şey olmamalı, yani zor olmamalı. Felsefe tarihine baktığın zaman, Hegel baktığı zaman Schelling'in, Fichte'nin, Kant'ın ve daha öncekilerin, Spinoza'nın, Leibniz'in vesaire vesaire böyle Descartes'e dahil olmak üzere herhangi bir tikel kavramı seçtiklerini görüyor. Yani biri tözü seçiyor, öteki monadı seçiyor, öteki işte
ikinci
bir duruma seçiyor. Fichte'de ego var falan ve Schelling'de özdeşlik var. Böyle aşırı abartılmış bir durumda. Şimdi sizler, bizler, yani ya bunlar burada ne nasıl bir problem yatıyor diye düşünemez miyiz? Yani Spinoza birdenbire çıkıyor töz diye ve bütün her şeyi siliyor. Benim felsefem doğrudur, benim felsefem gerçektir ve geri kalan felsefeler Descartes'inkine dahil olmak üzere yanlıştır, tek yanlıdır, eksiktir vesaire. Bu hakkı kendinde nasıl görüyor? Yani Spinoza rasyonalist. Hegel'in ve genel olarak rasyonalistlerin doğruladıkları ve çok şey öğrendikleri bir felsefeci kendisine. Ama tözle başlamasının hiçbir haklı tarafı yok.
Orada, kendine göre vardır bir haklı tarafı da.
Nedir o?
Ne olduğunu bilemeyeceğim. Hayır, hangi psikolojik bir
durumdur? Oradan başlamamız lazım ama
yani. Ama psikolojik bir nedenle başlamak haklı değil. Yani haklı kendine değil, göre bir haklı nedeni
yok. Bulamamış yani. Yok. Sonuçta ulaşamamış. Esasında ulaşamamış.
Bir şey de başlayamaz bilim. Yani
güzel tanımlama
başlamış.
Tanımlamayla başlarsa da
yani kavramla başlamak mümkün ama şey olur.
Tanıt dediğin bizzat dolaylılığın kendisi olan
zaman,
bir şey.
Başlangıç kendini çürütçe olacak. Evet. Eğer başlangıcın tanıtlanması gerekiyor dersek
yani belirlerin taşıyor olur.
O zaman başlangıç olmayacak.
Belirlerin taşınması lazım başlangıç. Hiçbir belirlerin taşınması lazım.
Niye? Nasıl belirlik taşımaya başlangıç?
Tanıtlanmak gereken başka bir şeyle yani tanımlayacaksın.
Niye belirlerin taşınması gerekiyor?
Başlangıcın anlamı bu. Başlangıç ilk olmalı.
Okay.
Ama başlangıç dediğimiz anda
başlangıç diye bir şey
sonu düşünmüyor peki.
Olmalı mı başlangıç diye bir şey?
Olmalı.
Evet.
Bir şeye başlıyorsun.
Niye başlasın?
Ya da
ama dediğimiz anda başlayan
hiçbir şey yok.
Peki başlangıç olmamalıysa neyle başlamalı?
Hayır, bilime öyle başlayabilirsiniz. Bilime. Ama başlayanın varlığın bir başlangıcının olması gerekiyor mu? Bir yerden başlatmak. Yani siz onu
tetikliyorsunuz. Bilimin başlangıcı. Soru bilginin başlangıcı. Ya da bilimin başlangıcı.
Bilimin veya bilginin başlangıcı.
Evet.
Ama Dasein'in geriye doğru bir başlangıcı olduğunu zannetmiyorum.
Dasein'in
ya da varlığı, neyse soyut varlığın bilmem neyin ne olursa. Başlayan bir şeyin olduğunu kabul etmeyeceğiz. Etmememiz gerekir.
Varlığın, soyut varlığın en içeriksiz olarak en problem, yani başka tanıta ihtiyaç duymayan, yani dolaylı olmayan.
Şimdi güzel bir şey var. Yani bilim diyor ya da bilgi başlangıca gereksinim duymadan da olabilir.
Evet. Tamam, buna itirazım.
Şimdi eğer kavramsa, kavramın başlangıcı evet. Yok. Yani varlık kavramından söz ediyorsak ya da yokluk kavramından söz ediyorsak kavram başlangıcı
sadece başlangıçtan bahsediyoruz.
Kavram başlangıcı derken edemeyiz.
Yani kavram bir yerden başlar mı başlamaz.
Dolaylı değil diyorsun.
Değil. Varlık da bir kavram değil mi? Ya her şey bir kavram değil mi?
Kavramdan bahsetmiyoruz ama sadece başlangıçtan bahsediyoruz. Işte.
Ben kavramdan başlangıçtan bir soyutlama zaten.
Evet. O soyutlama insanın yaptı, evet. Anlayan yaptı.
Yoksa o da dolaylı. Başlangıç dediğin anda sonu düşünmüyor musun? İkisini bir anda düşünmüyor musun?
Ya şimdi dolaysızın dolaylı olması da bana çok mantıklı gelmiyor. Çünkü dolaysızın dolaylı olması diye bir şey olmaz. Bir şey hem öyle hem bu hem o hem bu olamaz. Yani dolaylı dolaysızlık benim düşüncemde yok. Ya dolaylı olacak ya dolaysız olacak. Yani dolaylı dolaysızın var. Dolaylı olması
evet.
Dolaysızın olmaması anlamına gelir.
Tamam.
Yani siz burada kalkıp dolaylı dolaysızlık dediğiniz zaman dolaylı dolaysızlık dediğiniz zaman bir şeyin hem artı hem eksi olduğunu söylüyoruz.
Yani bir olduğunu söylüyoruz.
Yok, artı eksi bir değil. Dolaylı dolaysızlık dediğiniz zaman bunu söylemiş oluyorsunuz. Benim
çok güzel.
Benim anladığım. Çok güzel. O zaman
evet.
Yani bir şeyin dolaysız olması imkansız.
Yani bir şeyin hem kendisi hem karşısında olması
evet, imkansız. Aynı tamam, anda üst üste gelen ikisinden birinin çökmesi lazım.
Tamam.
İkisinin
bir ama iki çok şişsin değil mi öyle?
Hayır, bir dakika. O zaman varlık ve yokluk birdir diyemeyiz.
Tamam, diyemeyiz.
Yani bir varlık vardır, yokluk vardır.
O zaman siz çıkmaz okuyacağım. Kusura bakmayın çünkü diyemeyeceksiniz.
Biz çıkmazdı değil, sen kendisi
derdi. Anlatımsal olarak bakın şöyle bir şey dersin.
Şunu deneyelim.
Varlıktan söz ederken yokluğu da anlaması lazım. Güzel. Varlıktan söz ederken siyah beyaz gibi. Yin yang gibi. Yani o da var. O da var. Bu sizi kurtarıyor. Bu sizi kurtarıyor.
Ne soru? Yani karanlık örneği olmuş.
Yani aydınlığı anlayabilmek, yani aydınlığın aydınlık olması için içinde karanlığı veya karanlık olması için aydınlık olması lazım. Duru, salt karanlık veya salt aydınlık.
Hiçbir şey.
Hayır. Aslında her şey karanlıktır. Aydınlık kendini gösterir. Öyle değil mi?
Şimdi karanlık
tam tersi de.
Ben Erdoğan'la bir deney yapmak istiyorum. Tamam mı? Beraber. Şu anlamda, mantıksal düşünceyi yakalayıp izleyebilme anlamında. Yani bir siniri falan yakalamak şeyle, elektron mikroskobiyle falan şey olabilir, kolay olabilir. Şimdi biz düşünceyi yakalamaya çalışacağız. Yani olumlunun olumsuzu kapsadığını görmeye çalışacağız. Bir şeyin kendi karşılığını kendi içinde kapsadığını ya da onunla bir olduğunu görmeye çalışacağız.
Tamam, aslında onu öyle söylediğimiz zaman biz bunu araştırmadan diyoruz ki, heh, varlık yok.
Onu mantıksal olarak göreceğiz. Yani mikroskop gibi göreceğiz.
Evet.
Göreceğiz. Şimdi dolaysız gelelim. Dolaysız sözcüğü bir şeyin kendi başına olduğunu anlatıyor.
Tek başına yani durduğunu, şey, etrafının olmadığını.
Etrafının olmadığını anlatıyor. Etrafının
koşulsuz olduğunu.
Koşulsuz olduğunu. Peki, o zaman şöyle desem acaba yeterli olacak mı? Dolarsın kendisi bir olumsuz zaman kapsıyor.
Nereden çıkarıyorsunuz?
Sız tekisinden.
Ne açısından?
Sız tekisinden.
Tamam.
Ezbere tamam demem ama.
Hayır, dolaysız dedi. Sız onun olumsuzlaması.
Olumsuzlaması. Yani dolaysız anlatımının kendisi, o eğer bir kavram dersek ya da demesek önemli değil. Ama dolaysızın kendisi olumlu olması gereken, arı olumlu olması gereken şey açıkça kendisinde olumsuzluğu tamam. kapsıyor.
Dolaysız başka bir kelimeyle anlatalım.
Dil.
Türkçe bir kelimeyle.
Dil onun kendisi bile dolaysız. Ne güzel yakalamış yalan. Yani. Onu.
Tamam. Yalın dedik. Yalın sız eki kapsamıyor. Yalında sız yok.
Yalın dolaysız aynı şey değil,
değil mi?
İlesiz.
Ama yalın ancak karışık olan, onun karşıtı olmadığı sade. İçin. Sade olan, şekerli olmadığı için sade. Yani biz kahveye sade dersek onun şekerli olmadığını da belirtiyoruz. Ayrıca zaten belirlemede olumsuz ama var.
O zaman sız ekinden kaçamıyor muyuz?
Kaçabiliyor muyuz? Düşünelim.
Kaçabiliyorsak yani, ben haklıyım. Kaçamıyorsak siz haklısınız.
Yani bekliğin haklı olduğu önemli değil. Önemli olan şey. Nesnel düşünce ve...
Ben biraz da açılsın diye de üstüne
tabii çok iyi.
Bunlar... evet, eğer dolaysızın sız ekinden kaçamıyorsanız gerçekten de olumsuzlama kapladığı
yani, açık. Almanca ve İngilizce'de ve Fransa'da bu şey var.
Olumsuzlamayla yapalım bunu. Var. Olumsuzlama sözcüğüyle yap.
Ama orada da sız var.
Evet.
Sız olmayan bir şekilde dolaysızı ifade etmek koşulsuz da olmuyor. Kendinde
değil. Etmek değil, düşüncende de olur.
Karanlık dersek, kendi başına karanlık pozitif midir, negatif midir?
Negatiftir.
Negatiftir. Yani negatif zaten pozitifle birlikte olan bir şey.
Aynı şey başlangıç kelimesinin ya da kavramının kendisi şimdi, içinde söz konusu
burada, burada yine önemli olan şey şu, yani Hegel şunu söylüyor, diyalektikçiler bunu söylüyorlar. Yani bir şeyin iki karşıt belirlenimi birden taşıması çelişki yasası. Yani bu evet. Düz mantıkta, biçimsel mantıkta çelişki yasası denen şey. Bir şey hem kendisi hem başkası olamaz.
Olamaz.
Bu onların yasası diyor Hegel. Şöyle diyorduk. Eğer bir şey yalnızca kendisi ise, yalnızca kendine özdeşse, aiştir, aiştir.
O da olamaz.
O şey tanrısal bir şeydi. Yani sonsuza kadar kendisi olarak kalır ve bir şeye değişmez. Değişmesi için kendisi ve başkası olmak zorunda. Yani ben değişiyorsam o benim o değiştiğim şeye şeyi kendi içimde kapsıyor olmamla olanaklı. Eğer ben A'ya olsaydım eskimezdim. Olduğum gibi kalırdım. Artık o aslında ortaya çıkmazdım. Yani karşıtlık Hegel'in gördüğü anlamda felsefede tam, en özsel şey. Ve onu silen bütün felsefeler şey yapıyorlar. Soyutlamaya düşüyorlar. Yani daha başından yanılgıya düşüyorlar. O yüzden olumlunun kendinde olumsuzu kapsadığını görmek çok önemli ve o kadar zor bir şey değil. Yani burada acaba şey olabilir mi? Yani bunu şeyini yapıyoruz, şu an incelemesini yapalım. Psikolojik incelemesi. Çünkü insanlar genellikle burada psikolojik olarak takılıyorlar. Mantıksal olarak çelişkiyi doğrulamak o kadar zor değil.
Tohumdaki yani, ağacı bile çok somut.
Olumsuzluk kapsıyor. Dolaylılık denen şeyi kapsıyor. Çünkü orada bir şey var. Bir şeyden olumsuzlanarak o dolaysızlaştırılıyor. Bu onun dolaylı olduğunu da gösteriyor. Burada yani şimdi Hegel okuyan binlerce insan var. Binlerce yaşamını, akademik yaşamını bütünüyle Hegel'e vermiş, ayırmış olan şeyler var, insanlar var. Yani bunlar Hegel'i çevirdiler, sundular, anlattılar. Bunlar içinde Gadamer de var. Negatif olarak Heidegger var, Sartre var. Neredeyse bütün bu postmodern
felsefe... Onlar negatif değiller. Kendine negatif göre... olma gereksinimi duyuyorlar kendilerinde. Bence onlar evet. Negatif falan değiller. Hegel'e negatif değiller.
Bir durum.
Nasıl? Hayır, onlar karşı çıkmanın büyüklük olduğunu düşünüyorlar. Yani
psikolojik.
Hegel'e karşı gelip Hegel'in çökmeye uğraşmanın o kendilerine bir özellik verdiğini zannediyorlar.
Aptal biri değil.
Değil. Zaten aptal olduğunu söylemiyoruz ama yani Hegel'i kabul etmek ağır geliyor.
Neden ağır geliyor?
Ben de felsefeciyim diyor. Ben de diyor biliyorum. Ben de yapıyorum. Onu kabul ettim mi felsefeci onun altında ezilirim. Bu kadar yani.
Evet.
Ezilmeyi kabul etmiyor.
Peki Hegel Aristo'dan çok farklı şeyler mi söylüyor?
Yok. Ya ben söylüyorum. Aristo'da okuduklarınız karışık. Hegel'dekiler sıralı. Ya
karışıklığı sıralı. Önemli.
Evet ben okudum yani, çok karışık.
Anlamda tamam fazladan şeyler söylüyor. Mutlaka getirmiş bir şey ama aslında yazdığında orada çok açık söylüyor. Bu felsefe bir süreç olarak birbiri üstüne konulan şeyler ve benim söylediğimde bunun bir devamı. Bunu söylemek yani bir şey mi? Problem
değil. Onun fazlası da var geldi canım.
Yani. Var tamam ama yani...
Peki Hus neden irite ediyor insanları?
Mesele o işte.
Babas, Hus neden irite ediyor? Yani çok sevdiği insan Hus'tan nefret ediyor. Akıl Hus denen şeyden özellikle modern...
O da başkaldırı. O da bir başkaldırı.
Ya Heidegger Logos söylemdir diyor. Hus değildir falan. Hus yoktur. Bütün postmodernler onlar da işte.
Çünkü Hegel Hus'u çok önemsiyor. Evet. Her şeyin olduğunu söylüyor. Ona karşı çıkmak için de Heidegger onu söylüyor. Başka veya bu psikolojik. Ya o doğru olmadığını doğru. O da biliyor. Doğru olmadığını o da biliyor. Doğru.
Yani mantıksal olmadığı durumda evet. Felsefecinin pozisyonu evet. Açıkça psikolojik evet. Oluyor.
Kendini alıp gibi, yani bir yere koymak için gibi. Yapıyor.
Spinoza niye tözü seçiyor? Onun bir şeyi yok, mantıksal bir açıklaması yok.
Çünkü Heidegger'in anlatımı da Hegel'e benziyor. Evet. Gerçekten benziyor. Açımlamaları Hegel'e benziyor. Yanlışı Hegel gibi anlatıyor. Ya da kendi inandığına geldi mi anlatıyor. Şey değil. Yani tamamen ayrı bir retorik kullanmıyor. Ayrı bir dil kullanmıyor. Ayrı bir ifade tarzı kullanmıyor.
Ama şu da var mesela çelişkinin yani bir şeyin dolaysızın dolaylı olduğunu ya da varlığın yoklukla bir olduğunun kabulü normal insan anlağını nasıl rencide ediyor? Niye saçmalık olarak görünüyor? Çünkü kimse saçmayı doğrulamak istemez. Demek ki bu diyalektiği reddeden düşünce diyerek ki
bu biraz
saçma olduğu için
eğitimin de şartladığı bir bilinç hali yani bilinç durumu ya da sonuçta o bir ruh durumuna da şey yapıyor dönüşüyor yani eğitim bunu bu analitik yani bugün hala çok kutsal bir şey ve analitik mantıkta kalmak çok yüksek bir şey hala
analitik genellikle teknikte
yani analitiğin kendisi saçma ve çelişki çünkü tekil bir şeyin kendi başına olabileceğini, ilişkisiz olabileceğini varsayıyor. Yani analitik düşüncenin yanlışını görmek çok kolay.
Ona şey yaptığında soyuta kaldığınız zaman çok yüksek bir şey yapmış gibi oluyorsunuz. Ve oradaki o analitikteki sentetikliği görmemek yani sanki evet. Çok önemli bir şey gibi. Bizzat o sentetik olmadığını, analitiğin mümkün olmayacağını anlatabilmek.
Mesela şu anda Erdoğan da aynı şeyi yapıyor. Mesela diyor ki hayır işte bir tarafta dolaylı var, bir tarafta dolaysız var. İkisinin bir olduğunu söyleyemem diyor. Neden? Çünkü bakış açısı diyor ki evet şey olan dolaylı olan dolaysız olmaz. Neden hemen dolaylı olanın dolaysız olmayacağını getiriyor düşüncen sana?
Yok benim öyle bir şey getirdiği yok. Ben tartışmayı başlatıyorum.
Tamam, yani ben de zaten tartışma sen veya bir başkası için söylüyorum. Yani neden hemen dolaylı olan dolaysız olmaz, ikisinin biri olması imkansızdır diyor. Çünkü normal bakış açısı analitik olarak baktığı için her birini sanki biri bir tarafta, diğeri öbür taraftaymış gibi baktığı için bir momentte onu yok, öyle görebiliyor ama sonraki göre, momentinde...
Psikoloji yapacağız. Yani mantıksal... olarak bir şey değil. Bütün argüman, Hegel'in mantıksal argümanları en güzel ve en güçlü argümanlar ama Heidegger onlara şey yapamıyor, onay veremiyor. Yani onları doğrulayamıyor.
Bilerek doğru.
Burada şey var işte, psikolojik bir faktör var. Belirleyici olan şey, düşünce değil ama duygular. Ya ama, da dürtüler, yani bilinçaltı.
Ama Heidegger şunu başarmış. Yani onun için yüzyılın filozofu devretmiş kendisini. Ve bu karşı çıkışları da yapmış bunu. Bu karşı çıkışları onu o hale getirmiş.
O karşı çıkışları herkes yapmış.
Kabul etseydi, ya o da böyle bir klasik felsefenin gelişiminde devamını yapsaydı, öyle sıradan bir hoca olarak.
Peki söyleyeceğiz, şeyde kalmayacak.
Sadece söylemem onun güdüsü. Heidegger evet. Kendini Hegel'den ayrı olarak bence tanıtlamak. Bence ben Heidegger'im, Hegel değilim.
%100. Benim yani, düşünceme göre %100 öyle.
Hilbert'te, ben Öküzes değilim ama Hilbert'im değil, evet. Saçma zaman bir geometri üretiyor.
Doğru.
Yani insanlarda böyle bir psikolojik tepki var.
Kısmen de Hegel'in Kant'a karşı öyle bir tutumu var.
Var mı Heidegger'de öyle bir tepki olduğunu söylüyorsan, Heidegger'in öyle bir tepki içinde olması, öyle hissetmesi için zorunlu olarak Hegel'i kabul ediyor olması
lazım. Ediyor zaten.
Nasıl kabul ediyor? Zorlamıyor.
Yani zorlamak şeklinde değil. Hegel'in varlığını kabul etmesi lazım. Hegel'in ağırlığını kabul etmesi lazım ki ona karşı kendini ispat etmek için böyle bir şeye çeksin. Böyle bir karşı pozisyona çeksin kendisi.
Güzel.
Yani şey, Ege'li zaten yok saysa öyle bir şey içine girmeyecek. Yani.
Evet. Ege'li yok saysa hiç şey, evet, başka evet, bir yani başka evet, bir felsefe yapacak.
Evet, önemsiyor şu şey.
Yani, tabii ki önemsiyor. Önemsiyor, kabul ediyor ama o belli etmiyor. Evet.
Gerçekten.
Ya yani, oku bak anlayacaksın ama. Evet. Okudun mu anlayacaksın.
Şey mi? Varlık her zaman düşünüyor.
Tamam, şu an galiba toplanıyoruz yavaş yavaş.
Ben lazım mı?
O zaman